Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği,
Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksen'den herkese merhabalar. 19 Ocak Cuma haftanın sonunu getirdik. Afrin tartışmalarıyla geldik hafta sonuna. Türkiye'nin Amerikan yönetiminin sınırda 30 bin askerlik sınır koruma gücü tesis edeceği haberleri üzerinden, gerçi bu güç Amerika'nın bir şekilde kontrolündeki bölgede değil, Rusya'nın operasyon bölgesinde Afrin, ama Türkiye'nin Afrin'e yönelik operasyon tartışmalarıyla geçen bir hafta oldu bu. Ve sonunda şimdi operasyonun başladığı yolunda iddialar var. Topçu atışlarının ardından TSK olmasa bile desteklenen güçlerin Özgür Suriye Ordusu diye anılıyor. Afrin'e girmeye başladığı yolunda bilgiler var. Ama tabii Rusya'nın operasyon bölgesi, oradaki Rus askerlerinin üstlerinden ayrıldıkları yolunda iddialar var. Bu iddialar yalanlanıyor. Tam anlamıyla bir medya savaşı olduğunu belirtmek gerekiyor. Elimden geldiğince iddiaları diyelim aktarmaya çalışacağım. Tabii öncesinde müthiş bir diplomatik kapışma söz konusu olduğunu belirtmek lazım. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya üçgeninde, Rusya'nın bu üçgenin en soğukkanlı kanadı olduğunu da aktarmak lazım. Dün anlatmıştım, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan Moskova'daydı. Dün temaslarda bulundular. Onun sonuçlarına dair eldeki bilgileri de paylaşacağım sizlerle. Amerika'dan, Avrupa'dan, dünyadan notlarım olacak, size aktaracağım. Programın ikinci yarısında ise Profesör Mesut Hakkı Caşin'e bağlanacağız, İstinye Üniversitesi'nden, ve son gelişmeleri, Afrin etrafındaki son resmi kendisiyle anlamaya çalışacağız. Hem Orta Doğu hem Rusya konusunda uzman isimlerden bir tanesi Mesut Hakkı Caşin, kendisinden görüşlerini almaya çalışacağız. Efendim, frekanslarımız değişmişti, hatırlatalım tekrar. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91.0, Bursa'dan 101.4, Kocaeli'nden 90.2'deyiz artık. Sputnik Türkiye'nin web sitesindeki pop-up rsfm.com.tr üzerinden de aynı zamanda internetten Eksen'i dinleyebilirsiniz. Başlayalım yayınımıza. Evet, Türkiye'nin Afrin operasyonu başladı mı, başlamadı mı? Şimdi tabii öncesindeki diplomatik gelişmeleri aktarmak istiyorum size. Afrin operasyonundan epeydir bahsediliyor. En az 6 aydır üzerinde duruluyor. Ancak dikkat çekici bir biçimde Suriye ordusunun Rusya'nın desteğiyle İdlib'deki ilerlemesi ve Amerikan yönetiminin de son olarak geçen hafta Suriyeli Kürtlerin oluşturduğu YPG'den sınır koruma gücü tesis edeceği 30 bin askerlik açıklamalarının ardından bir anda bu Afrin operasyonu işi alevlendi. Tabii Türkiye'nin bütün tepkisi ve öfkesi Amerikan yönetimine, YPG'ye silah veren ve eğitim veren de Amerikan yönetimi ve epey geniş bir alanı kontrol altında tutan da yine YPG ve Amerikan yönetimi. Fakat Türkiye doğrudan Kobani'den ya da başka bir yerden değil, kuzeybatıda İdlib'in hemen kuzeydoğusundaki ya da kuzeyindeki diyelim, Afrin'den, Rusya'nın da operasyon alanı olan, orada bir çatışmasızlık bölgeleri de tesis edilmişti, Rus üsleri de olduğu belirtiliyor, biliyoruz zaten. Operasyonu Amerika'ya öfkelendiği yerlerden değil, Rusya'nın kontrol alanında, operasyon alanındaki Afrin'i hedef alacağını, buradaki örgüt yapılanması nedeniyle buraya hedef alacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bir haftalık bir süre tanımıştı. Bunun üzerine zincirleme bir takım diplomatik gerilimler yaşandı. Amerikan yönetimi önce Afrin bizim operasyon adımızda değil dedi. Hiç üstüne alınmadı. Ardından Pentagon'dan bir geri adım diye yorumlanan bir açıklama geldi. Oluşturulacak olan sınır koruma gücü değil ama sığınmacıların dönüşü için yerel güvenlik gücü denildi. İsim değişikliği sunuldu. Daha sonra da en son koalisyonun IŞİD'e karşı uluslararası koalisyonun Amerikalı sözcüsü Albay Ryan Dillon açıklama yaptı. Yanlış ifade edildi dedi. Sınır güvenlik gücü denildi ama bu bir ordu ya da geleneksel sınır muhafaza gücü değil diye bir düzeltme yaptı. IŞİD'den kurtarılmış yönetimsiz bölgelerde yeniden IŞİD'in ortaya çıkmasını engellemek için yerel güvenlik güçlerinin eğitimi sürüyor demekle yetindi. Şimdi tabii bunlar zaten sürüyordu da Amerikalılar niye birdenbire böyle bir 30 bin kişilik bir güçten bahseder oldular? Çünkü biz YPG'yi biliyoruz. Rakka Savaşı bitti. Bu arada IŞİD'le savaş da bitti aslına bakarsanız. IŞİD yok. Bir fiziki olarak bir toprak parçasında elde tuttuğu bir kent de yok. Terör hücreleri olarak belli yerlerde var. Onların da devamı, onlarla mücadele de devam ediyor. Suriye ordusu ve Rusya başta olmak üzere. Ama Amerikan yönetimi tabii Rex Tillerson'ın bu noktada yaptığı açıklamayı ihmal etmemek lazım. Tekrarlamayı kendisi hemen iki gün önce çıktı ve Suriye'deki askeri işgallerinin devam edeceğini söyledi. Kalıcı olduğunu söyledi. Gerekçe olarak IŞİD'in yeniden canlanabilmesini, İran'ın nüfuzunu koydu. Cenevre sürecinden bahsetti. Astana ve Soçi süreçlerinin üstünü çizip çok da işlevsiz gözüken şimdiye kadar Cenevre sürecinden bahsetti. Bir anda böyle bir Amerikan yönetiminin bir sınır koruma gücü istikrarı biz sağlayacağız buralarda, altyapıyı yenileyeceğiz teması altında yerelliklerden giderken böyle bir güç çıkışıyla birlikte Türkiye sahası da böylece hareketlenmiş oldu. Şimdi tabii geldiğimiz noktada Amerikan Dışişleri Sözcüsü Heather Nauert'in dün akşamki açıklamaları var. Türkiye tatmin olmayınca bu sınır koruma gücüyle ilgili isim değişiklikleri, işte biçimsel şeyler yok o değil bu diye. Nauert bu sefer net olarak dedi ki Afrin operasyonunun yapılmaması çağrısında bulunuyoruz. Türkiye'yi böyle bir adım atmamaya çağırıyoruz. Bir davet ediyoruz diye de bir ifadesi var aslında. Herkesin gözü IŞİD'de olmalı. Yani bu işlerle uğraşmayın diye ilk defa bunca gün sonra bir açıklama geldi. Ama tabii Ankara bu bağlamda da operasyon sahası Rusya'nın sahası olduğu için Moskova'ya döndü. Hakan Fidan MİT Başkanı ve Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar dün aktarmıştım size Moskova'daydılar. Böyle Amerika ve Rusya ile bir diplomatik hamleler geldi. Şimdi Moskova temaslarının sonucunu net olarak çok da bilmiyoruz. Resmi açıklama çok bir şey söylemiyor açıkçası. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama Suriye'de gerilimi azaltma bölgelerinin işleyişi ve bu bölgelerdeki ateşkes rejiminin desteklenmesiyle ilgili anlaşmalarda dahil genel durum ele alındı şeklinde. Çok genel bir başlık. Sızan bilgilere bakılırsa burada Rus tarafı Türkiye heyetine gerginliğin düşürülmesi, Afrin'in Suriye güçlerinin kontrolüne verilmesi ve çatışmasızlık bölgesi olarak ilan edilmesi gibi önerilerde bulunmuş ama Türk tarafının bunu kabul etmediği anlaşılıyor. Dolayısıyla da Rusya'nın şu an Türkiye'nin istediği tarzda operasyonun kapsamı, siyasi ve diplomatik destek, gerekirse askeri destek gibi konularda çok da Türkiye'nin yanında durduğuna dair bir resim yok. Tam tersine Rus medyasında bu işin, bu operasyonun Türkiye'yi zorlayacak bir operasyon olacağı yer alıyor. İzvestiya gazetesi Kremlin'e yakın PYD, YPG'yi kastederek bütün dünya tarafından silahlandırdılar başlığını atmış vaziyette. Afrin ve Membiç de deniliyor Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları öyleydi. Oraları almak istiyorsa Türkiye'nin bütün gücünü seferber etmesi gerektiği vurguları var. Tabii bu nelere sebebiyet verecek? Soçi konferansı var. Ay sonunda Rusya çok önem veriyor bu Soçi konferansına ve en son Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye özel temsilcisi Alexander Lavrentyev'in Soçi'de gerçekleşecek bu konferansa bağımsız Kürt temsilcilerinin davet edileceğini, bununla birlikte PYD'nin çıkarlarının da dikkate alınacağını açıkladığını da belirtelim. Evet, Amerika-Rusya çerçevesinde uluslararası resim böyleyken Türkiye kararlı bir görüntü çiziyor. Bugün sabah saatlerinde Savunma Bakanı Nurettin Canik'le açıklama yaptı. Olası Afrin operasyonuna dair tüm terör hatları ortadan kaldırılacak dediği harekatın yapılacağını da duyurdu. Türkiye'nin uluslararası hukuktan doğan hakkı olduğunu öne sürdü Canikli. Tabii Türk medyasında günlerdir zaten harekatın detayları var ki bunlar da daha ziyade önce vekil güçlerle harekete geçilmesi. Bu arada Elbap'tan daha farklı bir coğrafya. Azez, Cerablus, Bab eksenindeki Fırat Kalkanı arazi yapısı farklı bir yerde. Burası biraz daha Afrin, Sarp, Kayalık, Ağaçlık, yeşil bir bölge. Dolayısıyla hava destekli kara harekatı olarak planlandığı söyleniyor. ÖSO'dan da 5000 kişinin katılacağı söyleniyor. Şimdiden Kilis'ten otobüslerle sınırı geçen ÖSO militanlarının, sakallı militanların fotoğrafları yayınlanıyor. Önce Pınar sınır kapısından sosyal medyaya bir takım İslamcı militanların sınırı geçtiği fotoğrafları geldi. Ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de Afrin'deki YPG mevzilerini topçu atışlarıyla vurdu. En az 10 atış yapıldığı yolunda haberler olduğunu aktarayım size. Gelen bilgiler bu yönde. Şimdi burada tabii Rusya'nın ne yaptığı önemli. Çünkü orada bazı üslerde Rus askeri noktaları vardı. Üs yok ama askeri noktalar var ve Rusya bayrağı da dalgalanıyor. Onların geri çekildiğine dair dünden beri çok yoğun iddialar var. Ama bu iddialar doğrulanmıyor. Hatta Suriye kaynakları karşıt iddialardan bahsediyorlar. Hayır, Rusya askerleri geri çekilmedi diye. Hatta işte Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından vurulan kamplardan birinde bugün Rus bayrağı çekildiği yolunda da bilgiler var. Yani tablo karışık. Rusya çekildi mi, çekilmedi mi? Türk Silahlı Kuvvetleri'nin önünde birebir durmayacağı anlaşılıyor Rusya'nın bu bağlamda Moskova'daki temaslardan sonra. Ancak siyasi, askeri, diplomatik açıdan da böyle bir harekata açık bir destek vermeyeceği gibi bir manzara var. Bu şu ana kadar en azından yapılmış bir açıklama yok. Altını çizerek bir daha söyleyeyim. Diğer yandan bu iddialar eşliğinde El Ahbar gazetesi YPG komutanları ile Suriye ordusu komutanlarının olası bir Türk işgalini görüşmek üzere bir araya geldiği haberini paylaşmış ve o toplantıda Rus yetkililerin de hazır bulunduğu ama toplantının sonuçsuz kaldığı belirtiliyor. YPG'nin Suriye bayrağının dalgalanmasını Afrin'de kabul ettiği ancak Suriye ordusunun konuşlanmasını reddettiği yani güvenliği Suriye ordusuna devretmeyi reddettiği yolunda bir takım bilgiler var. El Ahbar gazetesinde bu yüzden de sonuçsuz kaldığı belirtiliyor. Bundan sonra ne olur? Suriye hükümeti tabii Amerikan işgalinin bir anlamda vekil gücü haline geldiği için Suriye YPG unsurları diğer bölgelerde Suriye'nin kuzeydoğusunda bir sıkıntı yaşıyorlar. Ulusal birliğin parçası olarak görüyorlar Suriye Kürtlerini ama YPG üzerinde Amerikan işbirliği nedeniyle sıkıntıları var. Şimdi Afrin'de ne olacak sorusu doğuyor. Burada Suriye uçakları, Suriye'nin dünkü resmi tutumunu tekrar anımsatayım ama eğer Türk uçakları harekete geçer, sınırı geçerse hava savunma sistemleri düşürmeye hazır. Doğrudan bir işgal girişimi olarak topraklarına tecavüz olarak Suriye algıladı. BM'de temsil edilen hükümet olarak böyle bir harekatı Faysal Miktat Dışişleri Bakan Yardımcısının da açıklamaları oldu. Afrin'e yapılacak bir operasyonun saldırı eylemi olarak göreceklerini, Türkiye hükümetini de bu konuda adım atılmaması için uyardıklarını söylediler. Diplomatik çözüm çabalarındaki rolünü Ankara'nın karmaşık hale getirir ve terör örgütleriyle aynı konuma getirir bu ülkeyi dedi Faysal Miktat. Ve S-400 füze bataryaları ve hava savunma sistemlerinin bulunduğu biliniyor. Şimdi bunlar çalıştırılacak mı? Suriye ne yapacak? Nasıl bir tavır alacak bu açıklamadan sonra? YPG'ye yardım mı edecek? Ulusal birliğin parçası olarak görülüyor Suriye Kürtler. Hepsini göreceğiz. Evet, yorumlar var tabii. Wall Street Journal Amerika'nın sınır güvenlik gücü isimlendirmesinden böyle vazgeçivermesini Türkiye'nin itirazlarıyla geri adım atmasına yormuş vaziyette. İncirlik ve Kürecik konusunu Amerika ile görüşmelerde Türkiye'nin dile getirdiği yolunda Abdülkadir Selvi'nin Hürriyet gazetesi yazarının iddiası var. Hani Amerika'yı İncirlik'ten çıkartıveririz denildiği iddiası dün akşam bomba gibi düşmüştü gündeme. Bu böyle bir şey olabilir mi diye. Hem de tam da Türkiye'nin Cumhurbaşkanı'nın ağzından bölgede Amerika ile birlikte hareket etmek istediğini ilan etmişken Türkiye. Bu mümkün olabilir mi sorusu geliyor. Ama tabii sınır güvenlik gücü Suriye ile Türkiye sınırında bir Kürt bölgesi kurulmasına sebebiyet verebilir. New York Times gazetesindeki makalede de belirtildiği üzere Türkiye'de bunu ulusal güvenliği için sıkıntılı buluyor. Biliyoruz bunu. Böyle gelişmeler var. Programın ikinci yarısında da bunları Profesör Mesut Akkıcaş'ına soracağız. Evet, bu arada İzvestiya gazetesinde de görüyoruz ki daha önce de belli bilgiler yansımıştı. Suriye ordusu İdlib'de Fethi el-Şam militanlarının kuşatılması için harekata hazırlanıyor. Zaten harekat başlanmış ve çok hızlı ilerlenmişti ama daha sonra belli bölgelerde yine cihatçı gruplar kontrolü ele almışlardı. Şimdi belki de Afrin'den fırsat. İdlib'de yeni bir ilerleme görebiliriz. Hükümete bağlı güçlerin İdlib'in güneydoğusundaki büyük militan grubu kuşatarak burada Fethi el-Şam'ın ana grubuna saldırı için sıçrama noktası oluşturmayı planladıkları yolunda bir takım yorumlar var. Ebu Dur hava üssü var. 59 Suriye askeri infaz edilmişti. 2015'te cihatçılar burayı ele geçirdiğinde işte burayı almaya Suriye ordusu yeminli görünüyor. Epey bir karışık saha izlerini burada sadece Afrin'de değil de İdlib'de göreceğimiz bir takım gelişmelerle karşı karşıya kalacağımız aşikar. Evet, Orta Doğu'dan diğer başlıklar. Ürdün ile İsrail arasında Ürdün Büyükelçiliği'nin yeniden açılmasına dair anlaşmaya varılmış vaziyette. İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın pişmanlık dile getirip özür dilemesi ve yasal işlem başlatmayı taahhüt etmesi üzerine bu gerçekleşmiş. Şimdi İsrail'in Amman Büyükelçiliği'nin bir silahlı koruması elçilik yerleşkesi içinde evine mobilya taşıyan Ürdünlü bir işçinin tornavida ile kendisine saldırdığı ve yaralandığı iddiasıyla ateş açmış. İkisi de silahsız olan bir işçiyle bir başka Ürdünlü'yü öldürmüştü. Bunun ardından da bir kriz çıkmıştı. Elçilik işte işlem başlatmıştı. Şimdi bu mesele çözülmüş gibi gözüküyor bu iddiaya göre. İki tane Arap ülkesi var İsrail'le barış anlaşması imzalamış. Biri Mısır, öbürü de Ürdün. Onu belirtelim. 94 tarihli barış anlaşması. Bu tabii Ürdün nüfusunun büyük bir çoğunluğu Filistinlilerden oluşuyor. Filistinli Araplardan oluşuyor ve onlar da barış anlaşmasının iptal edilmesini istiyorlar İsrail'le. Evet, Amerikan yönetimi Filistin'e yardımlarını azaltmıştı yarı yarıya. 125 milyon dolarlık yardımın 65 milyon dolarlık bölümünü tekrar gözden geçirmek üzere askıya aldığını duyurmuştu. Filistin Kurtuluş Örgütü Avrupa Birliği üyesi ülkelere çağrı yapmış ve BM Filistinli mültecilere yardım kuruluşuna destek verilmesini talep etmiş. Hollanda Filistin'e 13 milyon euro yardım yapma kararı almış bu arada. Böyle bir açıklama Dış Ticaret Kalkınma İşbirliği Bakanı'ndan gelmiş yazılı bir açıklamayla. Filistinli mültecilerle ilgili BM kuruluşunun dünyanın en büyük mali krizi içerisinde olduğunu belirtmiş ve onların rolünün göz ardı edilemeyeceğini açıklamış. Evet, bu arada Katar'dan dikkat çekici bir açıklama var bölgede. Katar Savunma Bakanlığı NATO ile güvenlik anlaşması imzalamış. Belçika'nın başkenti Brüksel'de, genel merkezde imzalanmış anlaşma. Ne içeriyor bakıyorum, bilgi paylaşımı ve korunma. Evet, korunma konulu bir anlaşma. NATO'nun bölgesinde değil tabii Katar ama böyle bir herhalde işbirliği, daha fazla bilgilendirme karşılıklı güvenlik alanında işbirliği vurguları yer alıyor. Evet, Amerikan Başkanı Donald Trump tümüyle yalan dolu diye tepki gösterdi ama yayınlanmasını da engelleyemedi. Gazap ve öfke. Trump Beyaz Sarayı'nın içinden isimli kitap. Ben de size belli bölümlerini aktarmıştım. Gazeteci Michael Wolff'un kitabı bu. Satış rekorları kırdı şimdiden. Televizyon dizisinin çekileceği aktarıldı. Kitabın haklarını satın almıştı Hollywood Reporter Variety'ye göre. Televizyon hakları Endeavor Content tarafından satın alınmış. Hangi kanalda yayınlanacak bilinmiyor ama House of Cards'ı biliyoruz. Epey bir fırtınalara sebebiyet vermişti. Amerikan başkanlarının yönetim üslupları ve Washington'da dönen binbir dolabı anlatan bir diziydi. Şimdi bir de Trump yönetimi üzerine gazap ve öfke binmiş oldu. 7 haneli rakama satmış bu arada. Wolf kitabının telif haklarını böyle Trump'ın başında belalar bitmiyor. Doktorlar bu arada sağlık kontrolünden geçmişti. Hem yaşının en yaşlı Amerikan başkanı olması, hem sağlığının ne olacağı belli değil. Hem akıl sağlığı çok tartışılıyor tabii kendisinin çıkışları, Twitter çıkışları nedeniyle. Doktorlara göre de aslında çok sağlıklı diye haberler gelmişti. 200 yaşına kadar bile yaşar öyle abur cubur fazla yemese diye. Biraz da egzersiz yapsa diye. Şimdi bir de kalp krizi riski olduğu yolunda iddialar var. Beyaz Saray doktoru Ronnie L. Jackson, Trump'ın akıl ve fiziksel sağlık kontrol sonuçları için genel sağlık durumu fevkalade demişti. Ama yani sonuçta başka sıkıntılı durumlar var anlaşılan. Açıklanan verilerde düşük yoğunluklu lipoprotein, kolesterol düzeyi üst sınırın 100'ün çok üzerinde, 143'te gözüküyormuş vesaire. Bütün bunlar da çelişkili bilgiler. Dolayısıyla kırmızı alarm var. 70 küsur yaşında obez ve beden hareketi yapmayan bir erkekten söz ediyoruz. Dolayısıyla kalp krizi geçirebilir diyorlar diğer doktorlar. Evet, Trump döneminde dünyada Amerika'nın liderliğine duyulan takdir azalmış. Gallup kamuoyu araştırma şirketinin 134 ülkede 1000 yetişkine sorarak gerçekleştirdiği anketin sonucu bu. 134 ülkede Amerika'nın liderliğine duyulan beğeninin ortalaması %30'da kalmış. Trump'tan önceki başkanlar Barack Obama ve George W. Bush'un döneminin de altına inmiş vaziyette. Obama'da %48, Bush'ta ise %34 gibi düşük bir seviyedeydi işgallerle anılan George W. Bush. Müttefiklerin burada tabii oranında sıkıntı gözüküyor. Kanada, Norveç, Belçika, Portekiz'de 2016'da Amerikan liderliğini büyük ölçüde desteklerken bu ülkelerin ahalileri son ankette ortalama %40'a düşmüşler. Trump'tan hoşlanmıyorlar. Bakıyoruz %10'dan fazla arttığı ülke sayısı sadece 4. 17 puanlık artış Liberya'da, 15 puanlık artış Makedonya'da, 14 puanlık artış İsrail'de, 11 puanlık artış Beyaz Rusya'da gelmiş. İsrailler %67 ile destekliyorlar Amerikalıları. Trump en çok herhalde İsrailleri memnun etmiş gözüküyor ama Avrupalıları da karne pek zayıf. Rusya'da onay oranı ise %8 sadece. Evet, Amerika'dan gitmişken federal hükümet bir kez daha Amerika'da bütçe krizi nedeniyle kapanma tehlikesi yaşamış. Sık sık Obama döneminde böyle şeyler gördük. Müzakereler var bu DACA anlaşmazlığı yüzünden. Çocuk yaşta Amerika'ya giden göçmenlerin korunmasını sağlayan bir program vardı. Obama döneminde yaratılmış 800 bin göçmeni ilgilendiriyor. Ülkede yasal olarak kalmalarını sağlayan bir şey. Cumhuriyetçilerle demokratlar bir türlü anlaşamadılar. O yüzden de şimdi bütçede çıkamıyor. Böyle bir tehlike altındalar. Amerika, Rusya, Çin üçgeninde bir başka haber var. Pentagon yeni nükleer doktrinini ortaya koymakta ve burada da Amerika ile Rusya ve Çin arasında savaş ihtimalini arttıracak bir takım hususlar olduğu anlaşılıyor. Newsweek dergisi uzmanlarla konuşmuş bununla ilgili. Moskova ve Pekin'in nükleer kapasitelerini arttırmakla suçlandığını aktarıyor. Ve eğer Rusya ve Çin dizginlenmezse, başarısız olunursa Amerika kendi amaçlarına ulaşmak için yeni nükleer silahlar geliştirebilir deniliyor. İlk kez nükleer silah kullanma ihtimalinin Amerika'nın düşünülecek bir hale geldiğini, ki zaten ilk kullanan o. Tabii şizofrenik bir durum, bütün dünyayı yok edebilirler karambolde. Wall Street Journal gazetesi de Amerika ile Çin arasında ticaret alanında savaş çıkabileceğini yazmış. Böyle küresel ibreler de pek parlak gözükmüyor, onu da belirtelim. Sadece Amerika-Rusya ilişkilerinde sıkıntılar yok tabii, Çin'le de sıkıntılar var. Evet, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 2. Dünya Savaşı'nda Nazi birliklerinin 1941'de başlattığı ve 900 gün boyunca süren Leningrad kuşatması kurbanlarının anısına dün Leningrad bölgesinde Piskaryovski anıt mezarına çiçek bıraktı. Bir yandan da yortu var. Ortodoksların geleneksel en önemli bayramı, antik bayramı. Yüz binlerce cesur insan bu banyoyu almak için buz gibi sulara giriyorlar. Bu İsa'nın işte vaftiz olmasıyla alakalı Ürdün sularında. Tabii soğuk bu sular. Bunların arasında galiba Putin de var. Böyle bir de renkli görüntüler var. Evet. Rusya ve Ukrayna arasında yeniden ve de Avrupa Birliği ve ABD arasında bir kriz çıkabilir. Çünkü Ukrayna parlamentosu ülkenin güneydoğusundaki Donbas bölgesinin yeniden entegrasyonunu öngören bir yasa çıkarttı. Halbuki Minsk anlaşmaları o bölgenin özellikle yönetilmesi gerektiğini ortaya koyuyor. Ancak bu anlaşmaları Kiev hükümeti parlamento 2014'teki parlamento darbesinden bu yana uygulamıyor. Bu da bir başka sıkıntı. Ukrayna parlamentosu aynı zamanda yabancı asker ülkedeki tatbikatlara katılma izni de vermiş. Karara bakılırsa NATO ülkelerinden gelen silahlı ve donanımlı 3000'e kadar askerle 6'ya kadar uçak ve helikopter Ukrayna ordusuna ait birliklerin yapacağı eğitim tatbikatları içerisinde ülkede kalabilecekmiş. Böyle bir Ukrayna'yı daha Rusya'dan ayırma, Sovyet tarihi boyunca hep bir arada yaşamış bir ahaliden bahsediyoruz bu arada. Aynı ülkenin vatandaşlarıydılar ama Ukrayna'daki parlamento darbesinden beri işler değişti. Dün aktarmıştım Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mart sonunda Avrupa Birliği ile bir zirvesi olacak diye, özellikle sığınmacı anlaşmasının ele alınması söz konusu. Almanya Başbakanı Angela Merkel yeni hükümeti kurmakta zorlanıyor. Sığınmacı meselesi de Avrupa'da en çok tartışılan meselelerden bir tanesi. Ömer Çelik AB Bakanı konuşmuş, göç anlaşması ile ilgili olarak teknik olarak Türkiye'nin bu anlaşmayı sürdürmesi için hiçbir sebep yok demiş. 3 milyar euro gelmesi lazım Avrupa'dan ama Türkiye'deki basın ifade özgürlüğü, hukuki meseleler, hukuk devleti olmaktan çıkma meseleleri hep bütün bunların askıya alınmasına sebebiyet vermişti. Bir de Türkiye'nin Avrupa Konseyi'nde Türkçenin Avrupa Konseyi'nde çalışma dili olmaktan çıkartıldığı yolundaki bilgiler. CHP İstanbul Milletvekili AB Uyum Komisyonu üyesi Sibel Özdemir gündeme taşımış. Bu yönde çalışmalar yapıldığı aktarılıyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yanıtlaması istemiyle bir de soru önergesi vermiş ama pek bir sonuç elde edilememiş. Muhtemelen Türkiye heyetinde 12 parlamenter yer alıyordu bu Avrupa Konseyi'nde. Bütçeye katkıyı arttırıp ilk 6 ülke arasında yer alınca 18'e yükselmişti sayı. Şimdi yine 12'ye düşecekmiş. Avrupa kurumlarındaki temsiliyetinde azalacağı, ilginin alakanın azaldığı gibi böyle bir durum söz konusu. Fransa'da cezaevinde isyan çıkmış. Güneyde, Paris'in güneyindeki Furie-Mérogis, yanlış telaffuz ediyorum muhtemelen, cezaevinde çıkmış. 120'den fazla mahkum hücrelerine dönmeyi reddetmişler. Polis operasyonu, taleplerini açıklamamış durumdalar. El-Kaide üyesi mahkumlar da varmış. 3 gardiyanı bıçakla yaralamışlar. Hologram başkan Puigdemont Katalonya'yı Brüksel'den yönetebilecekmiş. İspanya'da gerilim bitmiyor. Ayrılıkçı bölgede 1 Ekim seçimlerinde 1 Ekim referandumu başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Ardından tek taraflı bağımsızlık ilan ettiler ama İspanya tanımadığı Puigdemont bölgesel başkan kaçtı Brüksel'e. Sonra yeniden seçimler düzenlendi. Ayrılıkçılar bir daha kıl payı farklı da olsa muzaffer çıktılar. Şimdi hükümeti kuracaklar ama başkan dönemiyor. Hologram başkan tartışmaları var. O da ben de hologram olarak yönetebilirim demiş vaziyette. Efendim süremi evet neredeyse doldurdum. Bir ara verelim. Rimon'dan Sometimes'ı dinleyelim. Az sonra Profesör Mesut Akkıcaşın'la beraber buradayız. Bizden ayrılmayın. You're asking yourself why.
Eksen'de dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıkça başlamışlar.
Yerim Aslı'la konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden.
Profesör Hüseyin Bağcı'yla değerlendirdik.
Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişkisi. Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Evet, Eksen'in ikinci yarısındayız. Telefon hattımızın diğer ucunda İstinye Üniversitesi'nden Profesör Mesut Akkıcaş'ın var. Hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk efendim. İyi günler diliyorum.
Teşekkürler. Hocam şimdi gelen bilgilere bakılırsa dün Amerikan yönetiminin yaptığı açıklamalara rağmen diyelim Moskova'da yapılan temaslar da çok Türkiye'ye siyasi, diplomatik ya da askeri destek verilmiyor olsa da fark etmedi ve Türkiye Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bugün desteklenen gruplarla birlikte harekete geçtiği gözüküyor. Gerçi farklı haberler var. TSK'nın içeri girdiğine dair bir bilgi yok. Daha çok oradaki bir takım grupların girdiği söyleniyor ama yoğun topçu ateşi var. Şimdi önce şunu soracağım. Bir savaşa mı girişiyor Türkiye?
Şimdi savaş bildiğiniz üzere devletler arasında yapılan bir eylem olup uluslararası hukuka göre düzenlenmiştir. Buradaki Türkiye'nin ikisi terörle mücadele birincisi. İkincisi karşı taraftaki gruplar uluslararası hukukun tanıdığı Battle Green Parties dediğim savaşan taraf değil, terör grupları. Dolayısıyla buradaki harekat bir terörle mücadele harekatı olarak tanımlayabiliriz.
Peki hocam, şimdi şöyle bir sıkıntı var tabii. Türkiye terör grupları olarak tanımlıyor ama Amerikan yönetimi istikrar gücü olarak görüyor. Şimdi geçen hafta sınır koruma gücü tesis edileceğini duyurdu Amerikan yönetimi ve sonra adım adım önce Afrin'le ilgili durum bizi ilgilendirmez diyor. Adım adım geri attı. Fakat şöyle de bir sıkıntı var. Afrin Amerika'nın operasyon sahasında değil, Rusya'nın bulunduğu yerde. Türkiye niye Amerika'nın açıkça bu Türkiye'nin terörist olarak gördüklerinden istikrar gücü tesis eden Amerika'nın bulunduğu bölgeye değil de Rusya'nın bölgesine bir operasyon yapıyor?
Şimdi tabii şöyle bir şey var. Türkiye için tehdidin önceliği var. Afrin bölgesi Hatay'ı tehdit ediyor. Bütün yaz boyunca terör gruplarının buradan Türkiye'ye saldırıları oldu. Ve nihayet şu an itibariyle baktığımızda PKK gruplarının Türkiye'nin tuttuğu Cerablus hattına saldırılar düzenlediği ve hatta gelen bilgilere göre bazı hastane ve köyleri bombaladıkları görülmektedir. Bir defa biz egemen bir devletiz. Amerika'nın ne söylediği bizim için çok önemli değil. Amerika Atlantik'ten gelecek. Türkiye'nin sınırındaki sıfır noktaya karışacak. Bu devletler hukukuna aykırı bir. İki, Amerika'nın açıklamaları hem kendi Dışişleri Bakanlığı hem kendi Pentagon içerisindeki komutanlar arasında tam bir birliğin olmadığını gösteriyor. Yani ne demek siz devletin sınırında ordu kuruyorsunuz? Bir, ikincisi Suriye'nin egemenliğini tanıyorum diyorsun Cenevre sürecinde. Ve burada Astana'ya da gözlemci olarak katılıyorsun. Bu şunu gösteriyor. Amerika Birleşik Devletleri vekalet savaşının bölgede bitmesini istemiyor bir. İkincisi Rusya'nın bölgeye intikal etmesini ve kontrol alanını genişletmesini istemiyor. Rusya ile Türkiye'yi ve İran'ın arasındaki Astana sürecini sabote etmek istiyor, dinamitlemek istiyor. Dördüncüsü orta vadede Netanyahu hükümetiyle ortak tehdidi olan İran'ın durdurulması için yerel kuvvetler dediği Obama'nın büyük başarıyla etiketlediği PKK ve PYD'yi bir şekilde uluslararası hukukun reddetmesine rağmen bunları özgürlük savaşçısı olarak tanımlıyor ve yoluna devam ediyor. Bu da Amerika ile Türkiye arasındaki ittifakın makasını gittikçe açmaktadır ve nihayet Afrin sorumluluk alanınızda değil dedikten sonra Ankara'nın endişelerini çok anlıyoruz dedikten sonra kalkıp bir şekilde Afrin'le adım atmamakla Türkiye'yi tehdit etmelerinin ben ittifaka, NATO ittifakına, Türk-Amerikan ilişkilerine hiç uygun olmadığını, uluslararası hukuka ve ahde vefaya da uygun olmadığını düşünüyorum.
Peki hocam, şimdi tabii Türkiye egemen devlet, karşısında da Birleşmiş Milletler'de resmen Suriye'yi temsil eden Suriye'nin olduğunu da unutmamak lazım. Gerçi son gelen bilgiler YPG ile bölgede YPG kontrolü devretmediği için güvenlik güçlerinin kontrolünü Suriye ordusunun da anlaşma sağlayamadığını gösteriyor ama Suriye'nin dün bir açıklaması vardı. Türk savaş uçakları girerse vururuz, burası bizim topraklarımız diye. Şimdi o zaman Türkiye açısından bir pürüz çıkmaz mı egemen devlet olarak arkasında?
Peki, bir şekilde? Peki o zaman şu soruyu soralım. Birincisi, Türkiye acaba Suriye'nin egemenlik hakkını ihlal ediyor mu sorusuna bakalım.
Evet.
Veya Suriye'nin toprak bütünlüğüne yönelik
öyle bir tavrı var mı? Evet, böyle bir pozisyona yok, girmiş
neden
olmaz.
Neden yok? Gerablus'a girdik, oraya gelenler kimle? Suriye halkı. Peki Türkiye 3,5 milyon mülteciyi nereden aldı? Uzaydan gelmedi bu insanlar. Suriye halkı. Bunun içerisinde rejim gücünün insanları da var. Bir şekilde Arap da var, Kürt de var. Ayırt etmeksizin Türkiye ekmeğini bu insanlarla paylaşıyor. Ve bunu insani bir vazife biliyor. Gelelim Suriye'nin Türk uçaklarını vururuz tehdidine. Bir defa Suriye eğer gerçekten böyle bir yetkisi varsa İsrail uçaklarını vursun. Çünkü İsrail haftada bir periyodik olarak her tarafını vuruyor Suriye'nin. Üçüncü husus, eğer Türk uçaklarını vurmaya kalkarsa Türk uçakları da Suriye'ye ateş açar. Dördüncüsü, burada asıl rol bana göre Başkan Putin ve Rus Hava Kuvvetleri'nin bölgedeki pozisyonu. Bunun için Sayın Genelkurmay Başkanımız Akar ve Sayın Bit Müsteşarı Gerasimov ve Savunma Bakanı Şoğuk'u ile görüştüler ve buradan Rusya'ya ve Sayın Putin'in kararına teşekkür ediyorum ben. Rus askerlerini buradan geri çektiler. Böylece bu bölgedeki sınırlı harekata askeri terör operasyonu, gördüğünüz gibi benim kanaatim Rusya'nın yeşil ışık yaktığını söyleyebiliriz. Ama bu kısmi bir yeşil ışık yakma. Çünkü Rusya'nın da kendine göre endişeleri var haklı olarak. Buradan şu noktaya geleceğim ben. Bir defa eğer Suriye, dördüncüsü çok önemli, hakikaten gerçekten egemen bir devlet olarak toprak bütünlüğünü savunuyorsa, o zaman YPG'yi savunan Amerika'ya gitsin kafa tutsun, onlar oradan söküp atsın. Baştan bunu söyledi.
Evet, ama hocam onlar da diyorlar ki Türkiye bütün Özbekleri, işte Çeçenleri, Kafkasları alıp benim topraklarıma getiriyor. Burada El-Kaide Emirliği Türkiye sayesinde kuruluyor diyor onlar da.
Hocam bir dakika bakın şimdi. Şöyle
böyle söyleyeyim. Karşılıklı aynı şey oluyor da o yüzden hani siz YPG dediniz, şöyle, hani Türkiye'ye saldıran onlar da böyle diyorlar. Bir karışık tablo var.
Bir dakika
var.
Şöyle söyleyeyim. Burada Suriye uçaklarını Türkiye mi vurdu? Amerikan F-15'leri vurdu. Suriye'nin Dairizör'deki tanklarını kim vurdu? Amerikan uçakları vurdu. Ve Sayın Lavrov şunu söyledi. Bir daha gelirseniz Amerikan uçaklarını vururuz dedi. Ve Amerika geri adım attı. Demek ki burada Suriye'yi tehdit eden Türkiye değil, Amerika Birleşik Devletleri. Öbür taraftan Suriye o sözünün eri bir devletse, devlet olduğunu sayıyorsak bu durumda, sizin dediğiniz gibi Birleşmiş Milletler'in saygın bir üyesi olarak, bu durumda 6 milyon vatandaşı nerede Suriye'nin? Çünkü devlet bir şekilde vatandaşlarını korumak ve kollamakla mükelleftir. Bir. İkincisi, harbin başladığı iç savaşın 7. sene bitti. Afrin'e niye gelmedi? Kuzey Suriye'yi niye kontrol etmedi? Niye buradaki silahların, doçkaları PKK'ya dağıttı? Bu bakımdan uluslararası ilişkilerde samimiyet, ahde vefa ve dostluğun mütekabilite bağlı olduğu temel esastır. Ben burada Türkiye'nin avukatı değilim. Ama ortadaki saha belli. Bir iç savaş var ve bu iç savaşta iki tane devlet, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya'nın mücadelesi var. Bunu görmeden meseleye bakmak mercekle taş aramak gibi bir şey.
Evet.
Bu bakımdan çok dikkatli hareket etmemiz gerekiyor ve doğru ve iyi analiz yapmamız gerekiyor. Yani şunu söylemek istiyorum. Uluslararası hukukun kuralları, savaş hukukunun kuralları bellidir ve A'ya B'ye göre değişmez. Tabii burada çok ciddi bir algı harekatı var. Çünkü vekalet savaşının bir kısmı da hibrit savaş dediğimiz, bir şekilde basın ve medya ile toplumları ve kamuoylarını bir şekilde etkilemektedir. Burada da istihbarat birimlerinin çok iyi bir şekilde yanlış propaganda ve bilgi ajite ettiklerini bilmekteyiz.
Evet. Peki hocam, şimdi epeydir konuşuluyor, özellikle Rusya'nın çabalarıyla Türkiye, İran ve Rusya arasında Astana süreci başlatıldığından beri. Türkiye Ankara ile Şam'ı, bu işi ancak Ankara ve Şam çözer deniliyor. Yani başka çıkar yol yok. Çünkü Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenlik haklarını tümüyle tanıdığı için Astana sürecinde bu işi çözebileceği tek merci de Suriye hükümeti deniliyor. Bütün bu operasyon Suriye hükümetiyle bu işin çözülmesini kolaylaştırır mı sizce, yoksa zarar mı verir?
Şimdi tabii burada farklı görüşler var. Bazıları bunun daha da derinleştireceğini, çünkü PKK ve PYD burada sivilleri kalkan olarak kullandığını bilmekteyiz ve Türkiye'yi bir şekilde sivilleri öldürmekle suçlandıracaklardır. Bunu da başladılar. bugün itibariyle Afrin'de bir takım protesto yürüyüşleri oldu. Cerablus'un tam aksine buradaki sivillerin tahliyesini müsaade etmiyor PKK. Bu da bu terör örgütünün ne kadar zalim olduğunu gösteriyor. Bir. İkincisi, Türkiye, baştan söylüyorum bakın, Suriye'nin toprak bütününü dünyada en iyi savunan devletlerden bir tanesi. Başından itibaren Sayın Davutoğlu gönderilerek buradaki reform hareketleri Türkiye tarafından desteklenmiştir. Ama şu var, gelinen nokta son derece kritik bir nokta olup bu iç savaşın sona erdirilmesi elbette Şam'ın iradesiyle olacaktır. Çünkü Suriye bir devlettir bizim nazarımızda, Türkiye açısından. Ha, bunun olması için de bu iç savaşın bir an önce bitirilmesi gerekiyor. Ve bunun için Türkiye Astana'da, Soçi'de, Rusya'yla beraber İran'da elini taşın altına koymuştur. Ve bakın, ben Cenevre'de de bulundum. Cenevre'de Birleşmiş Milletler'in asli görevi bu. Barışı koruma kuvvetinin konulması. Halbuki görüyoruz ki Amerika Birleşik Devletleri asıl barışı istemeyen taraf. Dolayısıyla Türkiye Şam'ın herhangi bir şekilde barışı getirmesine karşı değildir. Öyle olsa neden Soçi'de biz gidelim? Hı hı. Ha, şu da var. Hı hı. Bu iş kimin lehine olur? Yani Şam'da, Suriye'de istikrar Türkiye'nin lehine, neden biz burada barış ve istikrar olsun, Suriye tekrar normalleşsin ve zenginleşsin, ticaretimiz olsun, insanlar ölmesin, çocuklar öldürülmesin, şeker de yiyebilsinler. Türkiye'nin bakışı budur. Teşekkür ederim efendim.
Hocam, bir de bir şey daha, iki tane daha sorun var. Bence çok kritik.
Şimdi, çok kısa tutalım.
Tamam
çünkü,
hocam.
Bir görüşme daha yapalım.
Tamam hocam. Önce. Peki eğer İdlib, Türkiye Afrin operasyonunu başlatmışken Suriye ordusu Rusya'nın desteğinde İdlib'de hızla ilerlerse, oradaki El-Kaide'istan biliyoruz temizlenmeye çalışılıyor Astana sürecinde. Türkiye'nin bir itirazı olur mu sizce?
Niye olsun ki, zaten Türkiye İdlib'deki hadisenin tam içinde. Yani neden askerlerini tehlikeye atıyor Türkiye? Burada bizim istediğimiz buradaki çatışmanın önlenmesi ve buradaki Türkmenler de Arap halkının ve Kürtlerin de korunması. Bu bakımdan birbirlerini tarafların suçlamak yerine uluslararası hukukun öngördüğü ve tarafsızlık ve en önemlisi mütekabiliyete dayalı olarak burada birlikte işbirliği yapmak gerekiyor. Yani burada Sayın Genelkurmay Başkanı'nın da Rusya ile yapmış olduğu mutabakat bu. Yani dost kuvvetlerin birbirini vurmasını önlemek. Hı hı. Bu bakımdan çok dikkatli olmamız gerektiğine inanıyorum.
Amerika ile olur mu? Amerika ile bir sorun çıkar mı hocam? Peki
Amerika ile sorun çıkıyor zaten. Çıkıyor ki halihazırda PYD'yi desteklemeye devam ediyor ve benim aslan bekçilerim diyor. Yani dünyada nasıl oluyor ki DAEŞ'i silahlandırıp da PYD'nin arasına koyan başka bir devlet var mı? Veya o askeri sözcüsü çıkıyor, bunlar diyor işte bizim dost kuvvetlerimiz ve polis ordusu diyor. Ya böyle bir şey yok dünyada, böyle bir literatür de yok. Hı hı.
Rusya ile de bir sıkıntı siz bu arada öngörmüyorsunuz o zaman. Yani Rusya bu operasyona yeşil ışık yapmış durumda. İdlib'den, İdlib'deki El-Kaide'den kurtulmak mümkün olacak bu süreçte yani.
Profesör Mesut'un. İki hususu belirtmek lazım. Tamam. Bir tanesi, Rusya bir dünya devleti, bir nükleer güç ve aynı zamanda çok önemli bir Türkiye'nin komşusu. Öbür taraftan her iki tarafın da iradesi buradaki barışın sağlanması. Çünkü eğer Rusya bunu sağlayamazsa kendi içerisinde çatışma başlayacağını görmekte ve Türkiye ile ittifakın aynı zamanda Çin'e karşı da bir blok oluşturacağını Rusya çok iyi görüyor. Yani Putin burada doğru oynuyor. Ve bence bu oyunun galibi Başkan Putin diye düşünüyorum.
Peki, çok çok teşekkür ediyoruz.
Biz teşekkür ederiz. Dileriz dediklerimiz olur ve barış sağlanır. Suriye'de insanlar, çocuklar da evlerine dönür, annelerle babalarına kavuşurlar.
Oyun oynayabilirler. Evet, inşallah. Çok teşekkürler Profesör Mesut Akgüceş.
Saygılar efendim, iyi günler. Sağ olun.
Evet, Afrin operasyonunu daha önümüzdeki günlerde öyle görünüyor ki çok konuşacağız. Henüz tekrarlayalım, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'e girdiğine dair bir bilgi ben radyo yayınına girerken arada da kontrol etmeye çalıştım ama görmedim. Ama Türkiye'nin desteklediği ÖSO gruplarının otobüslerle girdiği ve yoğun bir topçu ateşi, hatta Cerablus'a yönelik bir takım saldırı, bu arada YPG'nin de orada, Cerablus Türkiye Türkiye tarafındaydı, Türkiye'nin elindeydi. Oraya yönelik bir saldırısının olduğu bilgilerini de ilk başta görmemiştim ama Mesut Akgıca şimdi konuşurken gördüm. Tabii daha çok sıcak gelişmeler ne yönde evrilecek bilmiyoruz. Araya bir de hafta sonu giriyor Eksen için. Pazartesi günü dolu dolu bir gündemle, konuklarla meseleyi ele almaya başlayacağız önümüzdeki haftaya da. Haftaya görüşmek üzere, hoşça kalın diyelim. Kadeh Bostani'den Maybe the War is Over'la veda edelim size. I am old, my sweet baby, maybe the war is over. I am staying in that place with the song of the
you don't want from me. When the night will come, I'll see you in my dreams. I don't want the end of our
Eksende dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıkça başlamış. Yarım hasta konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden. Profesör Hüseyin Bağcı ile değerlendirdik. Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişkisi. Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.